Ayrım 11. Kuzgunlar ve Leşler 2. Cilt Erol Toy Sayfa 158 3. Kısım Hasan Dede postunun üstüne bağdaş kurdu. Neyi elinde bir süre duvarlara, pencerelere, büyük dershanenin oymalı kapısına baktı. Ardından civeleklerin üstünde dolandırdı gözlerini. Göz kapakları yumulurken neyini dudaklarının arasına yerleştirdi. Mevlevi külahı sol omzunun üstüne yattı. Kollarının üçgeninden gür sakalı, sakalına karışmış bıyıkları belirdi ney kesimiyle. Ak kaşları alnına doğru bükülmüş bıyıklar gibi durdu. Neyden ilk name kıraç toprağa düşmüş yağmur tanesi gibi kıpırtılarda emildi. Hemen ardından yaz yağmurunun sağanağı kulaklarından belleklerine dökülmeye başladı. Diz çöküşlerinde çakşırlarının paçalarından fırlayan diz kapakları pembeleşti civeleklerin. Elleri dizlerinin üstünde neyin namelerine uygun biçimde sessiz kalkıp indi. Besteyle birlikte sımsıkılı yumullu dudaklarının ardında dilleri oynadı. Kendi kendilerine ellerine uyak tuttular. Düm teka düm tek, düm teka düm teka düm tek. Hasan Dede yumulu göz kapaklarının ardından 30 civeleğin ellerini kapsamış, uyaklarına uygun bir biçimde neyini üflemekte. Yeryüzündeki ayrılıklardan yakınan hafif nezleri ses, Mevlana'nın kuyumcu önündeki samahını anımsatıyor çocuklara. Hasan Dede müzik dersinden önce Mevlevilik dersini verdiğinden, ellerinin uçarı devinimlerinde Mevlevi dervişlerini görmekteler. Murat yanı başında diz çökmüş, kendini bestenin serin coşkusuna kaptırmış, sefere baktı yan gözle. Onun dinginliğinden utanarak gözlerini indirdi. Her parmağında bir dervişin samahıyla renklendi bakışları. Göz kapaklarını yumarak gördüğünü belleğine işledi. Dede yeni bestesini civeleklerin suskun, sevecen, tutkulu belleklerine işlemekten kıvançlı sürdürüyordu. Ney şimdi duyduklarından bir değişik çağıldamakta. Sesi yüreklerinin tıpırtısına uygun bir akışla savruluyor. Perdelerin zenginliği Mevlana'nın yüceliğinde titriyor. Bir erişme sevdasının tutkusunda alabildiğine sokulgan ve alışkan bir dönme isteği bilinçlerinin uyak buyruğuyla çelişiyor. Az önce birbirlerine bakışmaya davrananlar sıvanıp semaha durmamak için kendilerini güç tutuyorlar. Dede tutkun devinimsizlikten istediği sonucu almanın coşkusuyla daha bir hızlandırıyor parmaklarını. Kunt ama yumuşak derisindeki ince damarları, belirgin parmakları, neyin perdeleri arasında görülmez bir çalaklıkla dolanıyor. Eller onun parmaklarına uygun bir biçimde hızlarını arttırıyorlar. Susku giderek yerini eş zamanda tıpırtılara bırakıyor. Hasan Dede neyini ağzından çektiğinde ak kaşlarının altından iki alaz tarıyor sınıfın içine. Yüreklerindeki coşku yanaklarında parıldıyor civeleklerin. Ayva tüylerinin altında yanakları kızarıyor. Dedenin bakışları yüreklerinin derinindeki bütün coşkuyu çekip almışçasına yeniden yumuluyor. Kırpışarak açıldığında Murat'ın gözlerinde duruyor. Bir kırpışmasıyla Murat yerinden doğruldu. Dedenin dizinin dibine vararak çöktü. Dede hiç yükseltmemesine karşın sınıfın içinde dolanıp bütün duvarlarda yansıyan dingin sesiyle "Meşk edeceğiz" dedi. "İlkin bir iyice dinle." Murat salt kulak kesildi, gözlerini dedenin ağzına yapıştırdı. Dede ağır ağır, "Hattım hesabın bil" dedi, "gavgalara saldın beni. Zülfüm hayalin kıl dedin, sevdalara saldın beni" diye başladı. Bekledi, Murat yineledi. Civeleklerin tümü yinelediler. Dinledi, kimi ergenlik çatlamasında, kimi coşkudan yavanlaşmış ama tümü de nameyi bozmayacak biçimde söylenen gazeli. Tek tek üstelemeden kendisi yineledi. Geh ebir veş gir yan edip, geh bad veş büyan edip, mecnun iser gerdan edip, sahralara saldın beni. Murat belli sözcüklerin dışındakileri anlamakla birlikte, dedenin ağzından çıktığınca yineledi. Anlamlarını bilemediği sözcüklerde namenin tonu düştü. Dedenin güleç yüzü yanlışları dalgalı sakallarının arasına gömdüğünden Kendisi yineleyinceye yanlışını bilmeyeceğinden güvenli öyle durdu. Dede herkese yinelettikten sonra kendisi geçerek sürdürdü gazeli. Vaslım dilersin çün dedin, lütf edeyin olsun dedin. Yarın dedin, bir gün dedin, ferdalara saldın beni. Yusuf gibi izzette sen, Yakup veş mihnette ben. Dil sakini beytül hazen, tenhalara saldın beni. Baki sıfat verdin, elem ettin, gözüm yaşının yem. Kıldın gariki bahrigam, deryalara saldın beni. Yinelemelerin ardından topluca geçirdi. Elleri dizlerinin üstünde dümteki sürdürürken dilleri Hasan dedenin meşkinde gazeli bitirdi. Yinelemeler sona erdiğinde neyi yeniden dudaklarına dayadı dede. Meşke uygun bir biçimde bir dizinin üstüne kaykıldı Murat. Peşrevi bitirip göz kapaklarının belirsiz bir devinimiyle buyruk verdiğinde ezberindekini belletilen şekilde söylemeye başladı. Gazeli bitirdiklerinde arkadaşlarının gözlerindeki beğeni ışıklarıyla başını önüne eğdi. Dede parmaklarının ucuyla neyine dokunurcasına omuzlarını okşadı. Murat hemen yerinden doğruldu. Sırasına arkadaşlarının arasına diz çökerken sağ ayağının bütün bedenini çekmekten uyuştuğunu ayırdı. Belli etmeden çöreklendi yerine. Sağ ayağının yükünü azaltarak uyuşukluğun gitmesini bekledi. Dede, Süleymaniye medreselerinin yapımında bir ozan tanımıştık. Zati karındaşımızın tilmizlerinden idi. Arada bir buluşur söyleşiriz. Geçtiğimiz gün Mevlevi hanede konuğumuz olmuşlardı. Bize bu gazeli armağan eylediler. Pek sevindik. Kendi kendimize yinelemekteyken şöyle bir besteyle uygun düşeceğini anladık. İlk birlikte meşk ediyoruz. Meşkin birincil işlevi özün kavranmasıdır. Demekti ki ozanımız Abdülbaki, sakalımın hesabını bil diyerek beni kavgalara, perçemimi hayaletleyip sevdalara saldın. Kah bulut örneği ağlayıp, kah rüzgar seyirtmesiyle Mecnun'a döndürüp sahralara saldın. Bana kavuşmayı madem çok istemeklesin, bağışlayayım dedin. Bugün dedin, yarın dedin, beni sonralarla aldattın. Sen Yusuf örneği gönençte, ben Yakup benzeri üzünçteyim. Gönlüm keder içre beni yalnız bıraktın. Sonsuz acı verdin, gözümün yaşını deniz edip beni deryalara saldın. Görmektesiniz, ince yerinden burulmuş olmalı o anımız. Ve dahi bizim söyleşimizden hoşnut kalmalı ki, gazelini armağanlamakta. Biz de ödülünün altında kalmayalım istedik. Sanımızca sizin döneminizde dillerden düşmeyecektir. O zaman bile bizi de anımsarsanız kutlanırız. Civeleklerin güvenli bakışlarında kendi unutulmazlığını görmüşçesine sevindi. Gözlerini kırpıştırdı. Kaşları bütün göz kapaklarını gölgeleyerek inip çıktı. Soluklandınız ve dahi dilemekteyseniz yeniden geçelim. Sanat oldur ki nice bir yenilenirse onca bir cilalanır. Kişi bir öncekinde görmediği bir güzelliği bulur. Tazelenir, coşkusu artar. Artanda sanatın işlevi daha da bir gelişir. Anlamlar dünyasında olabildiğine güzellikler işlenir. Öyle ki Hazreti Pir'in buyurdukları gibi, güneşim yıldızım şekilden üstün olduğundan, anlamlar dünyasından anlamlar uzayına geçer dururum. Pek coşkunum pek, böylece anlamlar dünyasında yitip gitmem daha da coşturucudur. Bir daha şekil dünyasına gelmem, iki dünyaya da bakmam dersiniz o zaman. Çünkü bir kez anlam dünyasına sanat yoluyla girdiniz mi kalıplardan sıyrılırsınız. Kendi coşkunuzun, kendi bilincinizin bilinmez uzayında yürüyüp gidersiniz. Efendimiz böyle yaptığından bize her açıdan örnek olmuşlardır. Bildiğiniz gibi samah o coşkunun, o yitiklik sanatının simgesi olarak belirmiştir. Öyleyse bizim yaptığımızın, sürekli meşke yönelmemizin anlamı da açıktır. Ozan'ın dediğini, namenin istediğini bütünüyle kavramak ve dahi ona kendi coşkumuzun güzelliğini katarak zenginleştirmek. Her derste olduğu gibi sözü Mevlana'ya söyleterek sona ulaşması içlerindeki ilgiyi daha bir arttırdı. Hasan dede neyini kılıfına yerleştirerek yerine kaydırırken arkadaşlarının dağılmalarını aldırmadan bekledi. Baş başa kaldıklarında sokuldu dibine. "Efendimiz," dedi, "bendeniz Hazreti Pir hakkında bilgi edinmek dilerdim." Dede yumuşak parmaklarıyla sakallarını sığazlarken durakladı. Elini uzattı, omuzunu okşadı Murat'ın. "Efendimiz buyurmaktalar ki, bir meyve oldu mu kabuğu adam akıllı incelir, çatlar, dökülür. Bilginin iç yüzü de olgunlaşınca kabuğu incelir. Çünkü sevgilisi seveni yakar yağdırır. Buyurdukları gibi her bir şeyin zamanı vardır. Meyvenin olgunlaşması için nice bir beklenmeliyse, bilginin derlenmesi için de beklemek zorunludur. Yine buyurmuştur ki Pirimiz Efendimiz, bilgi dileyenin binlerce yıllık yaşamı olsa yine de araştırmaktan vazgeçmez. Çünkü bir türlü doymaz. Yeter ki zaman gele, vedai kişi başlayabile dost. Gelmedi başlayamadı mı meyveyi olmadan koparmak ya da dalında çürütmek söz konusudur. Ne sizin buna dayancınız var, ne bizim ötekine iznimiz. Hele bir zaman gelsin, Efendimiz eteğine yapışmanız gerektiği buyruğunu versinler. Gayrısı hizmetinize, vedai himmetinize kalmıştır. Şimdilik ne sizin ne bizim beklemekten öte yapabileceğimiz bulunmamakta. Murat'ın boynunu büküvermesinden üzüncü belli oluyordu. Yeniden omuzlarını, çıplak başını okşadı. Sonra yininin içindeki neyine avucunda tutarak doğruldu. Orta çorbacısının neferi seyirtip geldi koğuşlarına. "Murat görün," dedi çorbacı, "ağa seni istemekte." Sefer acıklı acıklı baktı Murat'ın yüzüne. Gündüzün bütün olaylarını gözlerinin önünden geçirdi Murat. Bir aykırılık olmadığından güvenli dikilince gözlerini kırpıştırdı Sefer. "Bir aksilik mi oldu?" "Ne olabilir? Bütün gün birlikteydik. Dersimizi gördük, namazımızı kıldık, aşımızı yedik. Sonra da buradayız. Sen bir aykırılık görmekte misin?"
"Görmedim, görmemekteyim. Neden çağırmakta çorbacı?"
"Bilsem, ben de ikircimden kurtulurdum."
"Tanıklığıma güvenmektesin, he mi?"
"Yalana gerek yok. Bir şey yapsam açık derim. Yapmadığımı da kimse üstüme yükleyemez."
"Doğru, durduk yerde böyle bir leke olası değil. Herkes kendi cezasını kendisi çekmeli. Tezden söyle benim tanıklığımı. Ola ki faydası olur."
"Ocak anlayıp dinlemeden kimseye hürp diye ceza kesmez, bilmemekte misin?"
"Doğru, doğru ya. Böyle birden çağrılınca ürktüm."
"Ben senden fazla ürktüm. Neden dersen çağırdıkları benim."
"Var tezden git ki anlayalım neden çağrılmaktasın." Murat istemezlenerek koğuştan çıktı. Sanki bütün acemi olanlar ardından bakıyorlarmış, sanki çok ağır bir suç işlemişçesine yalabık yalabık yürüdü. Doğru çorbacı dairesine vardı. Ellerini göbeğinin üstüne kilitleyip yumuşak adımlarla girdi.
Çorbacının yanında tanımadığı birini görünce rahatlaması mı, korkması mı gerektiğini bilemeden dimdik durdu. Çorbacıyla yanındaki adam baştan aşağı süzdüler Murat'ı. O da yabancıyı süzdü bir ara. Sonra gözleri yerde olup biteceği beklemeye başladı. Aradan binlerce yıl geçmişçesine koyulaşan suskunun ortasına top gürlemesi gibi düştü çorbacının sesi.
"Sen Gürün'ün sazcı ağızdan mısın?"
"Evet efendimiz."
"Sizin köyden başkası devşirilmedi he mi?"
"Devşirilmedi efendimiz."
"Bak, bey seninle konuşmak dilemekte. Bizim aş ocağında işimiz var. Rahat rahat konuşun beyim. Dilerseniz duvarları aşmamak kaydıyla bahçeye de çıkabilirsiniz."
"Yok," dedi bey, "burada konuşmayı yeğlemekteyiz. İzniniz ve dahi bağışınız için sağ olun. Bu iyiliğinizi unutmayacağız."
"Söz olmaz efendimiz," dedi çorbacı. "Bir dileğinizi yerine getirmek onuru bize yeter. Siz konuşurken biz de aş ocağını bir gözden geçirelim. İzniyle." Çıktı.
Bey odaya girdiğinden beri durmaksızın Murat'ı süzmekteydi. Ayaktan başa, baştan ayağa gidip gelen gözleri sonunda yüzünde durdu. Murat yabancının bakışlarından sıkılmış, nedenini bilmediği bu karşılaşmadan kaygılı kaygılı ayak değiştiriyordu.
yüzündeki gözleri aramak amacıyla başını kaldırırken duraksadı. Sonra bir kararla bakışlarını kaldırdı. Göz göze geldiklerinde yabancının bakışlarındaki beğeni kıvılcımlarıyla iç ısındı. Kaygısının yerini sıcak bir güvenin almaya başlamasıyla irkildi. Suskunun sıkıntısıyla yeniden ayak değiştirirken ağzını açtı yabancı. ''Sazcağızdan Doyran Hatun'u tanımakta mısın?'' Murat göğsüne baş eskinin gürzü inmişçesine sendeledi. Yüreğinin un ufak olduğunu sandı ilkin. Ağzını açıp kapadı. Anasının ardı sıra geleceğine inanıyordu. İnancı günlerce umut alazı gibi kavurmuştu yüreğini. Araya aylar girdikten sonra azalan burukluk şimdi bu soruyla patlayıvermişti. Açılıp kapanan dudaklarına sevinç ve kaygının yumruğu tıkandığından bir süre yanıtlayamadı soruyu. Sonra zorlanarak, ''Anamdır'' dedi. Bir kez konuşmayı başarınca da ardını getirdi. ''Burada mı? Nerede? Siz nereden tanıyorsunuz? Yoksa başına bir iş mi geldi?'' Bir türlü durduramadığı soru sağanağından kendi de utanarak nefeslendi bir an. O nefeslenmenin arasında konuştu yabancı. ''Bıraklısa buraya değin geleceklerdi. Bırakmadık. Bizim yanımızda. Şimdilik kır şehrinde eğleşirler. Alkevli boyunun otağında.
Biz Çorum üstünden gelmiştik. Yanlış yola sapmış.
Saptırılmış demek gerek. Neyse rahatı iyidir. Tek düşüncesi tek üzüncü sensin. Sahi sen gördüğümüze sevindik.
Sağ olun, ben devlet kütüğüne yazılanda bir başına kalıvermişti. Sizcileğin iyi insanların arasında kalması umarım üzüncünü azaltmıştır.
Oğul yitiğinin üzüncü azalmaz Civelek Ağa, dedi durgunlukla bey. Azalmaz ya, obamız uşağımızla artmaması için elimizden geleni yapmaya kararlıyız.
Sağ olun, bilin ki uzak da olsa bir oğul yüreği iyiliğinize duacıdır.
Sen de bil ki anan sürekli esenliğine yakarmaktadır. Sağlığını duyduğunda sevincini görür gibi olmaktayız ve yüreğimiz taşımakta şimdiden.
Murat Bey sözünü bitirmeden sokuldu. Ödenmez bir borcun saygısıyla elini kavrayıp öptü. Yaşından umulmaz bir olgunluğun ağırlığıyla yavaş yavaş başını kaldırdı. Kirpiklerini yakamozlayan bir buğu ıslaklığıyla gözlerine baktı beyin.
Anam size teslim efendimiz, dedi. Rastlamasa otağınızda olmasanız kim bilir başına neler gelirdi. Sağ esen olması gölgenizde bulunmasından. Nice bir borçlu olduğumu anlatamam. Nice ödeyeceğimi bilmediğimden.
Borçlu olan biziz, dedi bey. Böylesi yiğidin anasıyla bilece olmak ödenmesi olanaksız borç yükler. Düşündük ki gereksinimlerin olabilir. Galata iskelesinin hemen arkasında Saint Pierre Hanı'nın 7 numaralı dolabına var. Orada dolap sahibi İshakoğlu Bruna Efendi vardır. Unutmayasın, Alka Evli Bey'i Bica'nın selamını söylediğinde her ne ki dilemektesin yerine getirmekle görevlendirilmiştir.
Sağ olun efendimiz, dedi Murat. Yabancının kimliğini öğrenmekten kıvançlı ellerini göbeğinin üstüne kenetledi.
Hiçbir gereksinimimiz olmamakta. Devlet iyi yedirip iyi giydirmekle gördüğünüz üzere. Eğer bir gün gerekirse ödemek üzere borçlanırız. Gerekirse demekteyiz biz de. Ne zaman dilersen, çekinip sakınmadığında bizi de ananı da sevindirip gönendireceğini bilesin.
Adamın güvenli yerde bulunması borcunun üstüne. Gölgenizi desteğin bilmek yeterlidir efendimiz. Esenliğimi bildirmeniz ayrıca beni bulmak için harcadığınız zaman ve emeği karşılamamız olanaksız. Anamın da fazlasına razı olmayacağını bilmekteyim.
Anan hak edilmemişi istemez, doğru. Seni de kendisine uygun yetiştirdiğini görmekten hoşnutuz. Ve dahi gelecek bakımından kıvancımız artmakta. Bilesin ki bir şey dilediğinde borçlu kalan biz olacağız, diyerek kuşağının arasından bürümcük örneği şişlemiş yeşil taşlı bir yüzük çıkardı. Taş çorbacı dairesinin alaca ışığında yemyeşil yanılsamalarıyla beyin gözlerini Murat'ın yüzünü yakamıza kesti. Uzattı. Anam bunu yolladı. İleride bir gün karşılaşmak ve dahi buluşmak olanağı doğduğunda kendisinde bulunan eşini katına kabul için göstermeyi kurar.
Anamın nişan göstermesine gerek olmayacağına güvenin efendimiz, dedi Murat. Bu armağanı kendisine verirseniz gereksiniminde kullanması beni daha çok sevindirir.
Gereksinmesi olsa yollamazdı. Aracının görevi yükümlendiğini yerine getirmektir, dedi bey. Bizi yüzüstü yerde yollamak istemezsin sanırız.
Murat koskoca Akı Evli Bey'inin bu özverili davranışı karşısında utançla kızardı. Elini uzattı, yüzüğü aldı. Yüzükle birlikte bir gümüş zincir uzattı bey. Parmağına olmayacak ölçüde geniş ayarlanmıştı yüzük. Kavuşmak, buluşmak ve dahi koklaşmak umudunun çok sonralarda olduğunu biliyorlarmışçasına. Aldı zinciri, yüzüğü zincire geçirerek boynuna astı. Bey Murat'ın gözlerinde yanıp sönen, üzünce baktı bir süre, dingin güvenlik bir sesle, "Sağlıklı ve güvenlikte bulunduğunu ileteceğiz anana. Onun da aynı durumda olduğunu bildiğin inancıyla. Bize bu yetkiyi verirseniz sanırız."
Yetki sizin efendimiz, anamı kutlu kılacak her şeyi yapacağınızdan güvenim tam. Ve dahi bundan ötesinde, devletimizin hizmetinde, gözüm ardımda, yüreğim sancıda kalmaksızın çabalayabileceğim. Umarım yüzünüzü yerde komam.
Buna güvenimiz tam yiğit, bu güveni olduğu gibi anana aktaracağız. Üzüncünden sıyrılması sevincimiz olacak bilesin.
Bilmekte ve dahi güvenmekteyim efendimiz. Tanrı iyiliğinizi karşılasın.
Çorbacı zamanın dolduğunu anımsatır bir biçimde odaya girdi. Ayaklarının ucuna basarak saygın devinimlerle geçip yerine oturdu. Ocak çorbacısının saygısından etkilenen Murat, buraya deyin gelip kendisiyle konuşabilen insanın gücü önünde bir kez daha eğildi.
Bican Bey yan gözle çorbacıya baktı Murat'a. Üstlerin ve dahi komutanlarının senden her zaman hoşnut kalacaklarına güvenmekteyiz. Tek dileğimiz devlete yararlı insan olmandır. Bu konuda eğitmen ve komutanlarının gerekli bilgileri vereceğinden kuşkumuz yok.
Var sana verileni yüklen, dedikten sonra çorbacıya döndü.
İzin için sağ olun, yeterince söyleştik.
Çorbacının bakışlarını üstünde sezen Murat dikildi. Gözlerinin bir işaretiyle geri geri odadan çıktı. Kapının önünde gömleğinin altına kaydırdığı yüzüğü yokladı. Parmaklarının bütün gücüyle sıktı. Gördüklerinin düş olmadığını, parmaklarının arasında iki sertlikten anlayınca bütün özlemini gidermişçesine kavradı.
O çıkar çıkmaz ayaklandı bey. Kuşağının arasından çıkardığı bir keseyi elini sıkıyormuşçasına uzatıverdi çorbacıya. Çorbacı parmaklarının gıdıklanmasından içindekinin duka altın olduğunu anlayarak göz açıp kapayıncaya kendi kuşağına aktardı keseyi. Kamburunu biraz daha çıkararak uğurladı beyi.
11. ayrımın sonu. Sayfa 169.